Ayrım 5.
Trenler getirirdi, trenleri severdim. Bir gün, hadi hazırlan teyzeni karşılamaya gidiyoruz derlerdi. Yüreğimin çırpınışını duymalarından, onu ne kadar özlediğimi, ne kadar sevdiğimi anlamalarından korkarak acele hazırlanırdım. Çoğunun adını onun koyduğu, kimisinin hünerli elleriyle yarattığı bebeklerimi, ayılarımı, tavşanlarımı ne kadarına izin verirlerse o kadarını bağrıma basıp, kendimce görkemli, kalabalık bir karşılama töreni düzenlerdim ona. Her defasında içimde bir aksilik korkusu, yüreğimde ya gelmezse ya trenden inmezse heyecanı. Elinde ezeli domuz derisi bavulu, başında şık ve komik şapkası, özenli giyimi ve kısacık yuvarlacık vücuduyla vagonun kapısında belirdiğinde, mutluluk bir küçük kızın sevinç çığlığı olurdu. Demir yollarını, kara trenleri, tren düdüklerini onu getirdikleri için severdim. Yalnız çocukluğumun tek düze sıkıcı günlerinde karşılamalar birer bayram olurdu. Küçük Anadolu istasyonlarının ayrılmaz parçası sıska yorgun atların çektiği faytonlardan birine kurulduğumuzda hemen yanına oturur, başımı yumuşak göğsüne gömerdim. O tanıdık kokuyu duyduğumda sabun, krem, gül ve şeppoy mutluluktan ağlayacağımı sanırdım. Ama asıl mutluluk eve varıp da sihirli bavul açıldığında başlardı. Müşterilere diktiği dikişlerden artan kırpıntılarla yarattığı dantelli, fistolu, kırmalı elbiseler, resimli kitaplar, kuşçu taraklar, boyalı şekerler ve gizli bir köşede kimseye göstermeden aramızdaki küçük sırlardan biri olarak saklanan evde yasaklanmış leblebi tozu külahı, kim bilir kaç yıldır oradan oraya taşına taşına yıpranmış hardal rengi eski bavuldan, sihirbazın sandığından çıkar gibi bir bir çıkardı. Bavulunu boşaltırken tıpkı sümüklü böcek gibiyim derdi. Evim sırtımda geziyorum. Bunu sesinde ne bir burukluk, ne bir özlem, ne sitem, öylesine doğal hem de neşeli söylerdi ki bütün sümüklü böcekler gözüme güzel görünür, bu evsiz barksız tek bavullu yaşama imrenirdim. Hıdrellez geceleri gün ağarmadan gül fidanlarının dibine tuğla ve taşlardan yaptığı üç gözlü küçücük evciklerin taşıdığı özlemi anlayamazdım. Bu gece gül fidanının dibine ne koyarsan bir yıl geçmeden kavuşursun dileğine derken, sesinde titreşen umut çocuk duyarlılığıma erişemezdi. Kardeş evinden kardeş evine göçerdi. Kimin gereksinimi varsa oraya. Kocası iflas edip beş parasız kalan, çocuk doğuran, uzun kötü bir hastalığa tutulan ya da başka bir derdi olan acele telgrafla çağırırdı onu. Tentirdiyot gibidir o, kanayan her yere devadır derdi babam. Ve artık yaralar tentirdiyotla iyileşemeyecek kadar derinleştiğinde, yıllar geçip de tentirdiyotun özü uçup etkisizleştiğinde ağır bir yük, unutulmuş ve anımsanmak istenmeyen bir anı gibi zorla, bıkkınlıkla taşınan bir yük oldu. Gitme günü geldiğinde mektuplar yazılıp tren bileti alınıp, beni şu gün şu trenden alın telgrafı bir başka kardeşe çekildiğinde, bir yandan bavulunu hazırlarken bir yandan da söylenirdi. Çok kalmayacaksın ki bıkkınlık vermeyesin. Evine sırtlar giderdi. Küçük, hüzünlü, buhar ve is kokulu istasyonlardan ve nedense hep akşam vakitlerinde uğurlardık onu. Gideceği saatin yaklaştığını sezdiğimde beni bulamayacakları bir köşeye saklanır, ellerimle kulaklarımı kapardım. Nereye kayboldu yine bu çocuk? Treni kaçıracağız. Trenler kaçmazdı. Kompartımanın penceresinden son kez el sallar, ipek mendiliyle gözlerini siler kaybolurdu. Ardında anlatılmaz, dayanılmaz bir boşluk, çocuk yüreğimin ilk büyük ayrılık acıları, sabun, gül, şepboy ve krem karışımı hafif, uçucu ama inatçı koku, odanın orasına burasına dağılmış fistolu dantelli giysilerim, mahzun oyuncaklar, bahçeye ektiği terelerin, maydanozların, yeşil soğan ve turpların, o gittikten sonra aylarca salatalarımızı süsleyen tazeliği, tuza batırılıp inen yeşil erikler, ekmek kabuğunu, annem görmeden bol şekerli kahvelere batırıp yemek açamağı, çok sevdiği sütlü çayın bir türlü alışamadığım lezzeti ve kocaman bir sevgi, bir daha gelişine kadar yetebilecek güçlü bir sıcaklık kalırdı. Ben bu yüzden gece istasyonlarında yolcu geçirmeyi hiç sevmem. Durmadan dikiş dikerdi dolaştığı kardeş evlerinde, ünü çabuk yayılırdı. Küçük Anadolu kentlerinin memur ve zengin karıları mevsimliklerini diktirmek için onu beklerlerdi. İcdel Hanım'ın gustosu başkadır. Ne olsa İstanbul kökenli. Geceleri gözlerinin altı çökmüş yorgun yüzünü soluk ışığını aydınlattığı bitip tükenmez dikişlere indirmiş, siyah jorjet kumaşlara ya da hareli ipek taftalara simli karanfiller, tavus tüylerinden çiçekler, dantellerden şakayıklar işlerken mal müdürünün karısının oğlunun düğününde giyeceği tuvaleti, kaymakamın hanımının Cumhuriyet balosunda komşu çatlatacağı pul ve payet işli elbiseyi yetiştirmeye çalışırken alnının ortasında derinleşen iki çizgi, dudaklarındaki kasılma, zamanından çok önce aklaşmaya başlayan saçları, sessiz yalnızlığını, gösterişsiz kederini, erken bastıran yorgunluğunu haber verirdi. Annemin kabul günlerinde evde yapılmış kestane şekerlemesi, ayva jölesi ve kıtlama çaylar ikram edilirken teyzem kendi yaptığı inanılmaz lezzetteki kurabiyeleri ve çörekleri fırından çıkarmaya gidince arkasından alçak sesle konuşurlardı. On parmağında on marifet, zevkli hanım kadın, bir erkeği mutlu edecek her şeyi var. Ama ne çare, insan kendi talihini kendisi yapamıyor. Topu topu 40 gün evli kalmış, 20'sinde yokmuş o zaman. Malum medeni nikah yok daha. Adam mektep müdürü müymüş neymiş ne bilelim. Tahsili var, mesleği var, efendi görünüşlü, yakışıklı, hem de memur. O zaman ben olsun olsun 5 yaşındayım, ablamla aramızda 15 yaş vardır. Yine de hayal meyal anımsıyorum. Sandıklar dolusu çeyiz çimenle gelin edildi. Biz o sırada 40'lar elinde eniştemin yanındayız annemle. Annem küçükler sıraları gelmeden evlendiler, en büyük evde kaldı diye dert ederdi hep. Gitti diye memnun. Evliliğinin 40. gününde kapı çalınıyor. Kapıda genç bir kadın, yanında iki küçük çocuk. Ablam buyur ediyor içeri. Meğer kadın adamın karısıymış. İki çocuğuyla bırakmış, tayini çıkınca izini kaybettirmiş. Ablam daha o gün adam işten eve dönmeden bir tek bavulunu alıp çıkıyor evden. Çıkış o çıkış. Çeyizini, eşyasını bile toplamıyor. Teyzem elinde bir tepsi taze çörekle içeri girince bıçakla kesilmişçesine biten cümlecikler. Bir emekli albay komşumuz var. Şöyle eli yüzü düzgün hanım kadın birini arıyordu. Ya da elbette bütün kardeşler kanat germişsiniz. Ama insanın kendi yuvası başka olmaz mı? Sonra annemin de misafir odasından çıktığı bir anı kollayıp kendi aralarında yavaş sesle elbette evlensin istemezler şekerim işlerine yarıyor. Köşeye büzülmüş onları dinlerken katıla katıla ağlamak gelirdi içimden. Bu kadınlar ne hakla teyzemi konuşuyorlar, ne hakla didikliyorlar onun hayatını. Tam anlamazdım ama bütün söylenenlerde onu yaralayacak bir şeyler olduğunu sezerdim. Odaya döndüğünde gider dizlerinin dibine çömelir, yüzümü ipek elbisesinin serin kıvrımları arasına gömer, büyüyüp de ona saray gibi evler alacağım günleri düşlerdim. Yıllar sonra bir gün sadece 40 gün evli kaldığın doğru mu teyze diye sorduğumda alaycı bir sesle 40 gün biraz tevatür demişti. Belki 6 ay, belki de biraz fazla, yılda olmamıştı ama bunu anımsıyorum. Ya her şeyini, bütün çeyizini evde bırakıp çıktın, orası doğru. Onca ıvır zıvırı bir bavula doldurup götürecek halim yoktu ki. Ne yerim vardı ne yurdum. Kardeş evlerine kendim zor sığarken bir de onca eşya. Sonra barışmak için çok çalıştı, aracılar koydu. Aracılarla çeyizden kalma çarçaputun bir kısmını da gönderdi. Dağıttım hepsini. Saklasam nerede kullanacaktım? Simli yatak örtülerini hangi yatağıma örtecektim? Dantel perdeleri hangi odama asacaktım? Niye barışmadım peki? Hüzünlü, düşünceli, uzaklardan gelen bir sesle dargın değildim ki. Elinde o ezeli bavuluyla evden çıkışını, sessiz ve müthiş bir kararlılıkla istasyona gidişini, gece treninin kasvetli boş kompartımanlarından birinde başını koltuğa dayayıp saatlerce gözünü kırpmadan, kımıldamadan ve belki de hiçbir şey düşünmeden hayatına koyduğu noktanın yorgunluğunu yaşadığını, sabaha karşı indiği küçük istasyonda faytoncunun bu saatte tek başına yolculuk eden ve karşılamacısı bile olmayan mazbut giyimli bir genç kadını yadırgayan bakışları arasında dünyadaki tek varlığı hardal rengi bavuluna sarılmış kardeşin evinin kapısını çaldığını, evden çıktığından beri ilk kez o an elini zile bastırdığında korktuğunu, ürperdiğini, şimdi ne olacak sorusunu kendi kendine sorduğunu, bir an geri dönmeyi bile düşündüğünü o mu anlatmıştı, ben mi yazmıştım bilmiyorum. Hayır, hiç pişman olmadım. Bir evim, kendi çocuklarım bir erkeğim olsun isterdim gençliğimde. Sonra sizler doğdunuz. Bir değil birçok evim, bir tek çocuğum var benim. Var mıydı gerçekten? Artık bıkkınlık verdi dediler son sorduğumda. Hep gitmek kaçmak istiyor. Sağlığı mı? Hiç korkun olmasın. Hepimizi mezara yollar da ona bir şey olmaz. Ne de sağlanmış bünyesi. Bütün gün bavul topluyor, bavul yerleştiriyor, götürün beni diye tutturuyor. Nereye gitse bir saate kalmadan götürün beni diye başlıyor, bir de sayıklıyor. O bana bakardı diyor. Öyle uzaktaki ama ne gidilir ne görülür diye hayıflanıyor. Kulağımda o pürüzsüz sitemsiz ses. Çok kalmayacaksın ki bıkkınlık vermeyesin. Burnumda şebboyla sabun karışımı tanıdık koku. Haberini çiçeklerden değil de kimden alacaktım? Beyaz kasım patları hafifçe kulağıma fısıldadıklarında ve mor ebruli yıldızlar başlarına eğdiklerinde hiç şaşmadım. Evin şurasında burasında pencere önlerinde heves edip dikilmiş ama bir türlü gelişemeyen bitkilerin parmakları arasında nasıl yeşerip çiçeklendiklerini, çiçeklerle alçak ve sevgi dolu bir sesle konuşmasını, yapraklarını tek tek okşamasını, onları sevgiyle büyütmesini anımsadım. Çiçekler sevgiyi anlar. Kulakları yok ama teyze, seni duymuyorlar ki. Sadece kulakla duyulmaz, yürekle de duyulur. Eline değdirdiği şeyler güzelleşirdi. Kumaşlar, gergef işleri, bitkiler, çiçekler, yaptığı yemekler, baktığı hayvanlar. Parmaklarında sihir gücü olduğuna inanırdım. Annem bile şaşardı. Sen gelince ne oluyor bu çiçeklere bilmem ki abla. Bir güzelleşiyorlar, bir açıyorlar, sen gidince de küsüyorlar sanki. Alçak gönüllü, mahcup, gülümserdi. Sonbaharın her yıl olduğundan daha görkemli bir kızıllıkla patladığı, dört bir yanın renk renk çiçeklerle ve kızıl sarı yapraklarla dolduğu bu Ekim gününde ölümünü çiçeklerden öğrendim. Küçük gölleri, ufacık adacıkları, tropikal bahçeleri, seraları, koruları çeşit çeşit çiçek bahçeleriyle kentin ortasında bir vaha gibi uzanan büyük parkın bir köşesinde eflatun, sarı, beyaz, pembe, turuncu, mor, kırmızı, mavi, renk renk kasım patları ve yıldızlardan bir çiçek labirentinde renk ve hüzün sarhoşu bir kafayla yolumu bulmaya çabalarken beyaz kasım patlarının taç yapraklarının ürperişinden, mor yıldızların fısıltısından, çamlar arkasındaki orkidelerin hüzünlü, çekingen bakışlarından anladım. Çocukluk anılarında kalmış bahçelerde sevgiyle, özenle büyüttüğün küpeler, hanım elleri yedi veren gülleri, pembe mavi ortancalar çoktan solmuş da olsalar, hıdrellez geceleri gül fidanlarının dibine kurduğun küçük evler çoktan yıkılmış, eski bahçeler dağılmış, eski türküler susmuş da olsa, bir çınar yaprağının döne döne toprağa düşüşünden, toprağın ürperişinden anladım. Çiçek labirentinin turuncu köşesine, yıldızların arasına saklandım. Bir tren geçti, uzaklardan düdüğünü duydum. Bir faytonun çıngırakları çalmaya başladı, atlanan nal sesleri yaklaştı. Bu kez telgrafsız, habersiz geliyorsun belki de. Kesinlikle o eski bavul vardır elinde ve kesinlikle en güzel masallarla en süslü bebe elbiselerini getiriyorsundur. Çevremdeki çiçeklerin yapraklarına usulca dokundum, parmaklarımın ucuyla duydum sessiz türkülerini. Karanlığın yavaş yavaş indiği ılık yaz akşamlarında bir pencerenin önünde günün son ışıklarından yararlanmaya çalışarak başını dikişine eğmiş söylediğin o hüzünlü eski türkü. Havada hafif bir şebboy kokusu, bir gül esintisi, saf ipek giysilerin serin hışırtısı, havada toprağa delip çıkan marul fidelerinin, taze soğanların, baharlı tere yapraklarının, ekşi buruk çakal eriklerinin tazeliği, parmağında yüzüne yine dikişine eğdiğim bir gün, kumaşa damlayı veren bir damla yaştan yapılmış birinci yüzük. Neden ağlıyorsun teyzeciğim? Ağlamak mı? Sen varken, kızım yanımdayken niye ağlayacakmışım ben? Ama bak, dikişim ıslandı. İlahi çocuk, görmüyor musun? Müteahhit beyin hanımının balo elbisesini inceler işliyorum. Kötü kalpli devin kapattığı kulede ağladıkça gözyaşları ince olan güzel prensesin masalı. Acıları masala, pişmanlıkları şakaya, eziklikleri sabra, özlemleri sevgiye dönüştürmenin sırlarını bilir miydin gerçekten? Issız ve karanlık yollarda tek başına söylenen bir türkü gibi yaşamanın, çiçekleri okşayarak baştan çıkarmanın, gerçekle hayal arasındaki keskin ve belirsiz çizgiyi aşabilmenin büyülü anahtarına sahip miydin? Çocukluğumun tren düdükleri, fayton çıngırakları, gece garları, mutlu kavuşmaları, çaresiz ayrılıkları dışında gül fidanlarının dibine kurulu veren üç gözlü evcikler, içine saklanan bir küçük kürk parçası, ucuza dikilen dikişlere damladığında inceye dönüşen gözyaşları, elin deyince havai fişekler gibi patlayan saklı çiçekleri dışında 90 yıl durdurak bilmeden, başını koyup dinleneceğin bir limana varmadan sürmüş bu uzun yolculuğun getirdiği gitme, kaçma isteği dışında, İçimdeki bu geç kalmış sevgi, bu kurşuni keder dışında gerçekten yaşadın mı sen? Bir güneş, bir kar sayıklamaları. Mandalina bahçelerinin üzerinde bir güneş, bir kar. Havada deniz, toprak, ıslak zeytin kütüğü kokusu. Dönemeşli, dar, kaygan yolda ilerleyen arabanın camlarında buğu, içinde söylenmemiş sözlerin, yaşanmamış aşkların, itiraf edilmemiş kopuşların dayanılmaz ağırlığı. Ön cama vuran, hayır vuran değil konan, kelebek hafifliğindeki kar taneciklerine eşlik eden uçucu ve soğuk sözcükler. Senin işin bitmiş, sen artık yaşlanmışsın. Sait Faik hikayelerinden nasılsa anımsanmış bir cümle. O kadar mı? Yüreğinde söylenmemiş sözlerin söyleneceği korkusu, başında yol boyu içtiğin konyağın dumanı. Mandalina bahçeleri bitince kale görünür. Deniz kendini hemen ele vermez. Önce bir martı uçuşu, sonra bir sütlü bulut, sonra gökyüzü olur. Mavi beyaz çırpınışlarla sonunda ortaya çıktığında mandalina bahçeleri ve son zeytinlikler de geride kalmıştır artık. Henüz kıyı boyunca masmavi uzanan geniş asfalt yol yoktu. Denize inen yamaçlar, yel değirmenli tepeler, mandalina bahçeleri ve zeytinlikler taşlaşmamıştı. İç avlulu beyaz badanalı evler tek katlı düz damlıydı. Yazları kuruyan dere yataklarında zakkumlar açar, sular pembe pembe akardı. İspanya kırlarının, Granada yamaçlarının karlı dağları andıran çiçeğe durmuş mandalina bahçelerini görmemişti henüz. Çılgınlığa, inada, kendini yok etmeye dönüşmüş bir tutkuyu sonuna kadar yaşamaktan korkmayacak kadar da gençti. Aylardan Şubat, yıllardan uzak bir yıl. Mandalina bahçelerinin, zeytinliklerin, beyaz evlerin üzerine kar yağıyor. Cama vurup eriyen kar taneciklerinin ardında belli belirsiz bir güneş ışığı. Önde ince, şeffaf kadın, bir eli direksiyonda, bir eliyle camın buğusunu siliyor durmadan. Güneş gözümü alıyor diyor. Oysa dışarıda mandalina ve zeytin ağaçları üzerinde kar. Adam yassı küçük kanyak şişesini başına dikiyor, billik bir türkü tutturuyor. Türkü söylediğini hiç duymamıştı. Gövdeleri ikili üçlü, sımsıkı birbirine sarılmış ihtiyar zeytin ağaçları, kardan çiçekler açan mandalinalar, bir güneş, bir kar, bir güneş, bir kar. Arabanın arkasında bir çingene hizmetçi. Adı mıydı? Başına iliştirdiği çiçek miydi, karanfil? Elif inceliğinde bir küçük kız, bir de ara sıra anıp sanıp hayıflanan bir yokluk, bir önceki oyundan unutulup kalmış uyumsuz bir dekor. Ben miydim? Orada mıydım gerçekten? Ben o günü yaşadım mı? Mandalina bahçeleri, yokuşlar, zeytinler, zakkumlar bittiğinde, yol kaleyi solda bırakıp denize ulaştığında, denizin hemen kenarında salaş bir kahve. Henüz köy kahveleri turistik restoran olmamıştı. Rıhtımdaki bu tek kahvede demli çaylar içilir, balık ve süngerden dönüşte afyonlu şarap ve sokağın içindeki aşçı dükkanından getirtilen ahtapotlu pilavlarla rakı çekilirdi. Dışarıda yağmur yağarken bira içip pişpirik oynamayı severim. Kadın mı adam mı söylemişti bu sözleri anımsamıyor. Tepelerdeki lapa lapa kar incecik bir yağmura dönüşmüş denizin üzerinde. Adam kahveciye sesleniyor. Oyun kağıtlarıyla iki bira. Sonra birden anımsamış gibi, sen ne içerdin? Ben o gün orada mıydım gerçekten? Çay demiştim. Oradaydım demek. Kahveci oyun kağıtlarını getirirken içeri sesleniyor. İki bira, bir de çay. Çay neşeli olsun. Pişpirik kağıtları, köpüklü biralar, tavşan kanı çay. Dışarıda soğuk, ince kamçı gibi bir yağmur. Üstü muşamba kaplı, tahta masanın üzerinde Arzu. Adamla kadın sevişir gibi iskambil oynuyorlar. O geçmişte kalmış yumuşacık bir yüzün, havayı ağırlaştıran yıpranmış bir nakarat, masanın kenarına ilişmiş, tahta iskemlenin arkalığına asılmış eski bir çanta, damlarla valelerin ulu orta çılgın sevişmesinin tanığı bir yabancı. Köpeğin sesini ilk duyduğunda önce çocuk ağlıyor sanıyor. Annesinin bir karo valesiyle ateşli sevişmesini görüyor mu çocuk? Çocuğu korumak gerek. Karanfilli çingene çoktan yok olmuş. Çocuk dışarıda yağmurun altında yalnız. Sahibi akşamüstü denize açılırken ardından hep ağlar böyle. Kahvecinin sesi kanıksamış ama sevecen. Kendini telaşla dışarı atıyor. Kararan denizin üzerinde kamçı gibi yağmur damlaları. Köpek rıhtımın kenarında durmuş, ağır ağır uzaklaşan teknenin ardından suyu atlamak istercesine sıçrayıp ağlıyor. Ulumak değil, acılı bir köpek avlaması da değil, Gözlerinde yaşlar var. Yaşlar akacak yer bulamayıp beyaz tüylerine karışıyor. Henüz köpeklerin rıhtımdan uzaklaşan teknelerin ardından gözyaşlarıyla ağlayabildikleri balıkçı teknelerinin kahvenin önündeki iskeleden artlarında su izlerine karışan köpek gözyaşları bırakarak ayrıldıkları masal öncesi günlerdi. Yat limanı henüz yapılmamıştı. Mehmet'in pansiyonunda geceliği yatak başına 7,5 lira yakalanır, kahvede Mehmet'in ayı adına nasıl hak kazandığı, yatağın altına saklanan hırsızın ağzından açık saçık bir hikaye gibi anlatılırdı. Henüz yeşilli tepeler. Süngere çıkıldığında sınırları aşıp Libya'ya varmadan dolu dönülürdü. Ve henüz acılar, aşk acıları, tutkular bir gönül boyu geçmiş kısacıktı. Gelecek yaşanmamıştı daha. Köpek rıhtımda hala ağlıyor. Hava karardı kararacak. Bira bardaklarının ve renk renk iskambil kağıtlarının gölgesindeki bu uzun ateşli sevişme daha ne kadar sürecek? Salaş tahta masanın küpeştesine dayanmış, rıhtımda ağlayan köpek kadar çaresiz, yalnız, sevgi ve özlem dolu. Islaktı, yapış yapış, serindi hava. Avluda ilk beyaz kardelenler dalları üzerinde kurumuş sarı güllere karışmıştı. İç avlulu, taş mutfaklı, beyaz badanalı evlerden birinin aynalı, ceviz konsollu, pirinç karyolalı beyaz odalarından birinde yatağın köşesine büzülmüş, kanıyor, titriyor, yanıyor. Mandalina bahçelerinin üzerinde bir güneş, bir kar. Uzak zeytinliklerde gövdeleri birbirine sarılmış yaşlı zeytin ağaçları. Rıhtımda ağlayan bir köpek ve evin avlusunda alacakaranlıkta parlayan beyaz kardelenler. Beyaz, buzdan bir ay doğuyor kalenin arkasından. İnce şeffaf kadın, iskambil kağıtlarıyla sevişmekten yorgun, içerideki odada yatıyor. Karanfilli çingene ve çocuk çoktan uyumuş olmalılar. Adamın kore kesmiş sıcak mangalı içeriye odaya taşıdığını görüyor. Üşüyor, titriyor, altındaki pirinç karyola sallanıp gıcırdıyor titredikçe. Sevişirken nasıl ses çıkarırsa tıpkı öyle. İçeride çocuk var da, diyor adam özür dilercesine. Mangalın keyifli çıtırtısı, bir de yumuşacık şeffaf kadınla adamın usul usul fısıldaşmaları incecik kerpiç duvardan sızıyor soğuk yatağına. Geleceğini düşünmemiştim. Demek anlamamış. Onu incitmeden anlar, mümkün değil, çok duyarlıdır bilirsin.